Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddini İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Muhterem din, Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ece Şamsi 22 Mer 1400 Hicri Kameri, 7 Rebiyul Evvel 1443 ve Miladi 14 Ekim 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, ayrıca İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alemi Sayın Hüseyin Yeşil ile İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, semavi telavetler ve dünya kültürel mirasının korunması şifreleri adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Sizleri bu akşamki haber bültenimizi dinlemeye davet ediyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi 7. yurt içi ziyaretini Fars eyaletine düzenledi. Üst düzey Avrupa Birliği yetkilisi Enrico Mora, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü. Komutan Fedevi'den tatbikat hakkındaki spekülasyonlara tepki geldi. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 223 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Lübnan'daki silahlı çatışmada 6 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var. Ve Taliban heyeti Türkiye'de. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün sabah saatlerinde yurt içi ziyareti çerçevesinde Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'a gitti. Cumhurbaşkanı olarak 7. yurt içi gezisini Fars eyaletine gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Reisi, Şiraz kentinin geçtiğimiz senelerde bir takım sorun ve sıkıntılar yaşayan bazı bölgelere ve sanayi birimlerine sürpriz ziyaret düzenleyerek alimler ve seçkinlerle de buluşacak, ayrıca yerel yetkililerin de katılımıyla düzenlenen oturumlara katılacak. Reisi Şiraz'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada vatandaşları, hükümeti en çok rahatsız eden konulardan biri olan kuraklık sorununu Fars ziyaretinde çözmeye çalışıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, işsizlikle hükümet için sorun yaratan meselelerden biridir. Bu nedenle bu eyalet ile ülkenin diğer bölgelerindeki istihdam sorununu gidermek için çaba göstereceğiz ifadesine kullandı. Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ardından Fars eyaletinin merkezi Şiraz'a 45 kilometre uzaklıktaki Mervder şehrinde bulunan Azmayeş Beyaz Eşya Fabrikası'nda da incelemelerde bulundu. Eyalet gezisi kapsamında Fars ziyaretinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ziyaretine devamında Persepolis adı ile bilinen tarihi kent Taht-i Cemşid'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Reisi ziyaret sırasında basını yaptığı açıklamada Tahti Cemşid'in İran sanatını, ihtişamını gösterdiğini ve insanlara da zulüm yapan zalimlere ibret verici mesaj içerdiğini söyledi. Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis veya Parsa isimleriyle de bilinen Tahti Cemşid, M.Ö. 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı 1. Dariush tarafından kurulmuştur. Dariush'tan sonra tahta çıkan 1. Serhas, Ardeşir şehri büyüterek çeşitli anıtlarla doldurmuşlardır. 1979 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine eklenen Persepolis, Şiraz'ın 63 kilometre uzaklığında Mervdeş kentinde yer almakta.
Tahran'a gelen Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni ile bir araya geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Bakri ile yaptığı görüşmede İran ve Avrupa Birliği münasebetleri ve Afganistan konusu dahil ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler ve de zalimce yaptırımların iptaline ilişkin müzakereler hakkında istişarelerde bulundu. İngiltere, Almanya ve Fransa diplomatları yaptıkları açıklamada Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora'nın Tahran ziyaretinin küresel güçlerle nükleer müzakerelerin yeniden canlanması için çabalar sırasında kritik bir dönemde gerçekleştiğini işaretle bunun sıradan bir ziyaret olmadığını deklare ettiler. Reuters'in haberine göre 3 Avrupalı ülkenin diplomatlarınca yapılan açıklamada Mora'nın ziyaretinin önemli bir zamanda gerçekleştiği, nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için Viyana görüşmelerinin 4 aydır durduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısının bugün İran'a geleceğini işaretle ikili görüşmede ikili ve Afganistan dahil bölgesel konular ve de zalimce yaptırımların kaldırılması için müzakerelerin bu ziyaretin gündeminde olacağını belirtmişti.
İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili Amiral Ali Fedevi Batı medyasının İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin kuzey batısındaki tatbikatı hakkındaki iddialarına tepki gösterdi. Komutan Fedevi bugün merhum Tümgeneral Seyyid Hasan Firuzabadi için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada Batı medyasının İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin kuzey batısındaki tatbikatlarının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin girişimlerine bir tepki niteliğinde olduğuna dair iddialarına medya üzerinden yürütülen sinsilik olduğunu vurguladı. Komutan Fedevi, İslam İnkılabı ve İslam Cumhuriyeti nizami düşmanlarından bundan başka bir şey de beklenmeyen işaretle tüm komşular ve Müslüman ülkelerin aynı ailenin bireyleri gibi olduğunu, büyük kardeş ve ailenin babasının rolünün belli olduğunu kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti ordusu 1 Ekim tarihinde ülkenin kuzeybatı bölgesinde Hayber Fatihleri tatbikatını düzenlemişti.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Pakistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Pakistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Üst düzey askeri bir heyet eşliğinde İslamabad'da bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile dün bir araya gelerek bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ve özellikle Afganistan'daki durumu görüşmüştü. Tümgeneral Bakri, İslamabad'da Pakistan Ordu Komutanı Kamer Javid Bajwa ve Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nedim Rıza ile bir araya gelmişti. İran Genelkurmay Başkanı, Pakistan ziyaretiyle ilgili ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Üst düzey askeri bir heyet eşliğinde İslamabad'da bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, Pakistan Başbakanı, Genelkurmay Başkanı ve Ordu Komutanı ile ayrı ayrı görüştü. Üst düzey askeri bir heyet eşliğinde İslamabad'da bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, dün Pakistan Başbakanı İmran Khan ile bir araya gelerek bölgedeki son güvenlik gelişmeleri özellikle Afganistan'daki durumu görüştü. Tümgeneral Bakri, Pakistanlı mevkidaşı Orgeneral Kamer Javid Bajwa ve Pakistan Ordu Kurmay Başkanı General Nedim Rıza ile yaptığı önemli istişarelere değinerek iki komşu arasındaki yakın işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Pakistan Başbakanı İmran Han da geçtiğimiz ay Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı sırasında İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis ile yaptığı görüşmeyi atıfta bulunarak Pakistan'ın İran ile özellikle sınır, ekonomik, askeri ve güvenlik alanında ilişkilerini güçlendirme taahhüdünü vurguladı. İmran Han, Afganistan'daki krizin hiçbir zaman askeri bir çözümü olmadığını ve bu ülkedeki tüm iç grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin oluşturulması gerektiğini söyledi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nedim Rıza ile de bir araya geldi. Görüşmede iki taraf Afganistan dahil bölgesel gelişmeleri, ikili askeri ve savunma münasebetlerini güçlendirme ve ortak sınırlarda güvenliği pekiştirme gibi konuları masaya yatırdılar. Görüşmeye İran'ın İslamabad Büyükelçisi Seyyid Muhammed Ali Hüseyin'i ve askeri ateşi Albay Mustafa Gamberpur da katıldı. Görüşmede Tümgeneral Bakri ile General Rıza, savunma, güvenlik, askeriye, sınır, bölgesel gelişmeler ve Afganistan meseleleri gibi konuları ele aldılar. İki taraf karşılıklı münasebetlerin pekişmesi ve silahlı kuvvetler arasında işbirliğini geliştirmek için ciddi iradeye sahip olduklarına vurgu yaptılar. İran Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakri gittiği Pakistan'da bu ülkenin ordu komutanı General Kamer Javid Bajwa ile de görüştü. Görüşmeye geçilmeden önce Bakri, Pakistan şehitlerinin anıtına gelerek terörle mücadelede şehit düşen askerlerin anıt mezarına çelenk bıraktı. Karşılama merasiminden sonra iki ülkenin üst düzey askeri heyetleri resmi müzakerelere başladı. Tümgeneral Bakri ve General Bajwa ikili ilişkilerde en yeni gelişmeleri ve ayrıca başta Afganistan olmak üzere bölgesel son durumları ele aldı. Komutanlar iki komşu ülke arasında son yıllarda artan askeri güvenlik ve sınır işlerine vurgu yaparak bu sürecin devam etmesini istedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye'de bulunan İran Parlamenter Heyeti, Asya Parlamenter Asamblesi Çalışma Grubu'nun toplantı aralarında Pakistan heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede İran heyeti, Tahran ile İslamabad'ın işbirliğinin ekonomik ve siyasi alanlarda geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. İran'ın dış politikasında komşuların rolünü önemli niteleyen İran Parlamenter Heyeti Başkanı Celil Rahimi Cihanabadi, Tahran-İslamabad'ın bölgede istikrar ve güvenlik sağlama noktasındaki rolünün önemli olduğunu ifade etti ve terör örgütlerinin varlığı ve faaliyetinin bölge ve diğer noktaların barış ve istikrarını tehlikeye soktuğunu vurguladı. Asya Parlamenter Asamblesi, İran Parlamenter Heyeti Başkanı, bölgede her türlü krize karşı ülkelerin işbirliğinin altını çizdi. Pakistan Milletvekili Seyyid Ali Zafer görüşmede bölge gelişmelerine işaretle komşu ülkeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.
Ermenistan'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Armavir cezaevinde incelemelerde bulundu. Başsavcı bugün Ermenistan'ın Armavir cezaevini ziyaret ederek bu zindandaki İranlı tutukluların durumu hakkında yetkililer ile görüş tatilinde bulundu. 3 günlük resmi ziyaret için Ermenistan'a giden başsavcı, zindandaki tutuklularla yakından görüşüp sorunları hakkında bilgi edinerek onlarla ilgilendi. İran başsavcısı ziyaret sırasında İranlı tutuklular ile görüştü. Ermeni yetkililerle İranlı tutukların vatanlarına bir an evvel transferi için görüş tatilinde bulundu. Başsavcıya ziyareti sırasında İran'ın Erivan Büyükelçisi Abbas Bedehşan Zuhuri de eşlik etti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 223 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11.964 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 123.123'e, vaka sayısı 5.754.047'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ana kadar iyileşen veya taburcu olan hasta sayısı 5.280.624'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Lübnanlı kaynaklar Beyrut'ta kimliği bilinmeyen unsurlar ile güvenlik güçleri arasında çatışmanın devam ettiğini ve en az 60 kişinin yaralandığını bildiriyor. Lübnanlı kaynaklar Beyrut'un Ettiune bölgesinde tarafları arasında çatışmanın sürdüğü ve roket sesinin de duyulduğunu bildiriyor. El Meyadin televizyon kanalı ise hastane kaynaklarından naklen şimdiye kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 60'tan fazla kişinin de yaralandığını aktardı. Lübnan Kızıl Haç Cemiyeti ise ölenlerin sayısını 5, yaralananların sayısını ise 25 kişi olarak açıklamıştı. Lübnan basın yayın kuruluşları da ordunun çatışma bölgesine gönderildiğini bildirdi. Zırhlı araçların Eşya ve Ayn Ramane bölgesine konuşlandığını ve Lübnan vatandaşlarını bölgeden çıkarmaya çalıştığını bildirdi. Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi düzenlediği basın toplantısında Lübnan vatandaşlarına yönelik ateş açılmasının ardından çatışma başladığını, sivil barışın korunması ve silahlı kişilerin gözaltına alınması için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi. Lübnan'daki kaynakların bildirdiğine göre Beyrut'taki çatışmalar bugün sabah saatlerinde Hizbullah ve Emel Hareketi taraftarlarının Beyrut patlaması dosyası yargıcı Tarık Bitar'ın kötü icraatını protesto etmek için sokaklara inmesinin ardından başladı.
Suriye Müttefikleri Operasyon Odası Siyonist rejimin Humus vilayetinde Tedmor kentine düzenlediği hava saldırısına gösterdiği tepkide bu saldırıyı ağır ve kesin karşılık verileceğini bildirdi. Suriye Müttefikleri Operasyon Odası bugün yaptığı açıklamada Amerikan Siyonist düşmanın yıllardır Suriye'nin müttefiklerine merkezlerine saldırdığını işaretle bu saldırıların marjinal savaş çıkarmaya yönelik çaba olduğunu vurguladı. Komuta merkezi yaptığı açıklamada Siyonist rejimin dün gece Humus'ta Suriyeli güç gençlerin toplantısı ve hizmet merkezlerine saldırısının ardından bu rejime ağır ve kesin yanıt verme kararı aldıklarını belirtti. Suriye Müttefikleri Harekat Odası, destekçi ülkelerin meşru varlığı ve misyonunun her daim Şam'a yardım için olduğunu ve IŞİD dahil teröristler ve tekfirci projelerini de yok etmek için Suriye yönetiminin denetiminde görevine devam edeceğini vurguladı. İşgal rejimi dün Tedmor kentine düzenlediği hava saldırılarında 4 Suriyeli asker hayatını kaybetti ve yaralandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in Türkiye'nin Suriye topraklarına yönelik muhtemel askeri harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Sputnik'e konuşan Sergey Vershin'in, "Biz önceden olduğu gibi Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterilmesinden yanayız. Bu bizim ilkesel tutumumuz. Türkiye'de dahil tüm ortaklarımızla, temaslarımızda bunu esas alıyoruz," dedi. Suriye'nin egemenliğinin Suriye topraklarının tamamında tesis edilmesi gerektiğini belirten Vershin'in, "Suriye'de terörle mücadelede sona geliniyor. Doğal olarak buna devam edilmesi gerekiyor. Askeri hazırlıklara gelirsek, bu hazırlıklar Suriye egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını göz önünde bulundurulmalı," ifadelerini kullandı. Türkiye son sıralarda yaptığı açıklamada Türk askerlerine saldıranların Rusya ve Amerika'nın da sorumlu olduğunu bildirmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında Suriye'de yeni operasyon düzenleyebileceklerine dair ifadelerde bulundu.
Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, başkanlığındaki heyet temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gitti. Türk medyasına göre Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile beraberindeki heyet temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gitti. Taliban hükümeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Abdülkahar Belki tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir. Dışişleri Bakanı Muhalevi Amirhan Muttaki başkanlığındaki üst düzey bir heyet bugün Türkiye'ye gidiyor. Afganistan İslam Emirliği'nden üst düzeyli bir heyet, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya hareket etti. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmelerde bulunacaktır. İlişkilerin iyileştirilmesi, ticaret, insani yardım, göç ve hava taşımacılığı konularında bir dizi karar değerlendirilecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece vakti Merkez Bankası Başkan Yardımcılarını görevden almasına rağmen liradaki düşüş sürdü. Doların TL karşılığı enflasyon yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası'nda aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı 3 yöneticinin görevden alınması ardından 9.19'a yükselerek yeni zirveyi gördü. Doların TL karşılığı resmi gazetede yer alan 3 üyenin görevden alınması ardından gece illikit piyasada 9.19'a kadar yükseldikten sonra bu sabah günü 9.15 civarında başladı. Yatırımcılar küresel merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, enflasyon 2,5 yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde Merkez Bankası'nın geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini ana gündem maddesi olarak izliyorlar. Görevden almaların kararlara nasıl etki edeceğini de piyasalar anlamaya çalışıyor.
Irak Sadr grubu lideri Muqteda Sadr bu ülkede kurulacak yeni hükümet başbakanından batıya hayır, doğuya hayır yaklaşımını takip etmesini istedi. Irak'ta erken parlamento seçimlerinde önde götüren Sadr grubu lideri Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kanun çerçevesinde yolsuzlukla mücadele ettiğini ve kurulacak hükümet başbakanının batıya hayır, doğuya hayır yaklaşımını izlemesi gerektiğini vurguladı. Sadr, Irak'ta tüm siyasi gruplar ve hareketlerden iktidarlı davranıp ulusal çıkarları kişisel ve partizan çıkara tercih ederek Irak'ın kendi konumu ve gücüne dönmesi için çaba göstermelerini istedi. Irak'ın İsrail ile ilişkilerde normalleşme terörizm ve işgalcilik karşısında direndiğine işaret eden Sadr, hiçbir Irak vatandaşına el kaldırmayacaklarını vurguladı. Sadr liderliğindeki Zayron ittifakı şimdiye kadar erken seçimlerde 70 üzerinden sandalye kazanırken, Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti ittifakı 40, Hadi Amiri liderliğindeki Feth ittifakı 20, ve Mesut Barzani'nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi 34 sandalye kazanmıştır.
Ve İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Kudüs Tugayları, işgal zindanlarındaki İslami Cihat mensubu esirlerin açlık grevlerini destek amacıyla genel seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Kudüs Tugaylarının yaptığı açıklamada biz Kudüs seriyeleri olarak Genel Sekreter Komutan Ziyad Ennahale'nin düşmanın zindanlarındaki kahraman esirlerimizin maruz kaldığı durumla ilgili açıklamasının üzerimize önemli bir sorumluluk yüklediğini düşünüyoruz. Buna binaen direnişçilerimizin saflarında genel seferberlik ilan ettik. Tam bir hazırlık içindeyiz ve verilecek işaretleri bekliyoruz denildi. İslami Cihat Hareketi'nin Genel Sekreteri Ziyad Ennahale dün akşam yaptığı açıklamada hareketlerinin işgal zindanlarındaki mensuplarına düşmanın eline terk edilmiş halde yalnız bırakmayacağını vurgulamıştı. Ennahale açıklamasında biz onların yanında duracak ve bu dava için gerekirse savaşa girmeyi bile göze alarak bütün gücümüzle onlara destek vereceğiz demişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız Yunus Siyasi Yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz Çin'den, Afganistan'da terörizmle mücadele çaresi üzerine. Çin Dışişleri Bakanı Afganistan'da terör örgütlerine karşı kararlı mücadele çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afganistan Meclisi ile ilgili düzenlenen G20 zirvesinde yaptığı açıklamada, bir kez daha Afganistan'da terör örgütleriyle kararlı şekilde mücadele verilmesi zaruretine değinirken bu konuda çağrıda bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afganistan'ın mevcut durumu ve yaşanan olaylara işaretle bu ülke için kapsamlı kalkınma rotasının seçilmesi ve Afganistan'la ilgili çeşitli mekanizmaların kurulmasına yardım ve ortak bir tespit üzerine odaklanmasının gerekli olduğunu vurguladı. Wang Yi, kendi ideolojisini başkalarına dayatma, başka ülkelerin iç işlerine keyfi müdahale ve askeri müdahaleye başvurmanın devam eden yoksulluk ve kargaşaya yol açabileceği gibi ciddi insani krizlere de sebebiyet vereceğine vurguladı. Afganistan meselesiyle ilgili düzenlenen G20 zirvesinde konuşan Çin Dışişleri Bakanı'nın Afganistan'da terörizmle kararlı mücadele çağrısı bu ülkede son haftalarda yaşanan patlama ve olayların ardından geldi. Geçtiğimiz haftalarda Afganistan'ın muhtelif noktalarında terör örgütü IŞİD terör eylemleri estirirken bu ülke halkı için ciddi endişe ve kaygı oluşturdu. Cuma günü Kunduz'da Şii camiinde meydana gelen patlamayı terör örgütü IŞİD üstlendi. Bu saldırı sonucu yüzlerce insan şehit oldu ve yaralandı. Bölgesel ve uluslararası örgütler ve ülkeler bu cinayeti şiddetle kınadılar. Taliban grubunun Afganistan halkının güvenliğinin sağlayacağına dair verdiği sözüne göre Afgan halkı bu grubun radikalizm ve terörizme karşı ciddi ve hızlı bir şekilde mücadeleyi bir an önce başlatmasını istiyor.
Bu koşullarda Çin dahil Afganistan'ın komşuları ve bölge ülkeleri bu ülkede şiddetin tırmanması ve Afganistan'daki terör örgütlerinin faaliyeti üzerinde diğer ülkeleri de sıçrayabileceğinden endişe duymaktalar. Bu çerçevede Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, G20 Liderler Zirvesi'ni video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada Afganistan'da terör örgütleriyle kararlı şekilde mücadele verilmesine vurgu yaparak çağrıda bulundu. Wang Yi açıklamasında kendi ideolojisinin başkalarına dayatılmaması sözleriyle aslında Taliban'a hitap etmiş oldu. Çin Dışişleri Bakanı açıklamasıyla aslında Afganistan'ın siyasi geleceğinde Taliban'ın totaliter yaklaşımlardan uzak durması ve kendi görüş ve ideolojisini diğer etnik gruplara dayatmaması gerektiğini söylemiş oldu. 15 Ağustos tarihinde Kabil'i ele geçiren Taliban grubu ülkede tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı hükümet kuracağına dair söz vermiş olsa da ancak pratikte şimdiye kadar bu söz yerine getirilmiş değil ve hükümet görevleri sadece Taliban grubu üyeleri arasında paylaşılmıştır. Üyeleri Taliban tarafından seçilen ve atanan Afganistan'ın yeni yönetiminin kadrosuna karşı iç tepkilere paralel olarak dışarıdan Çin gibi ülkelerde gizli ve açık şekilde tepki göstererek Afganistan'da yönetimin tek bir grubun elinde bulunması ve Taliban'ın kendi ideoloji ve görüşlerini diğer gruplara dayatmaması gerektiğine vurgu yapmaktalar. Çin Dışişleri Bakanı Yi'nin Afganistan'da bir ideolojinin diğer gruplara dayatılmaması gerektiğine dair sözlerinin muhatabının Taliban olduğu düşünülüyor. Zira böyle olursa uluslararası camia Taliban grubuna karşı kısıtlamalarını arttırmış olacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Ermenistan'ın Karabağ münakaşası için bölgesel destek arayışı etrafında. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ ve Kafkasya bölgesindeki gelişmeleri incelemek amacıyla Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği belirtildi. Aynı zamanda iki ülke savunma bakanları da bölge güvenliği konusunda ise ortak işbirliği hakkında da görüş tahtesinde bulundular. Ermenistan ve Rusya'nın stratejik ilişkilerinin hızlı bir şekilde ilerlemesi, Paşinyan ve Putin arasında gerçekleşen görüşmede gündeme getirilen önemli konulardan biriydi. Kuşkusuz mevcut şartlarda Rusya'nın Karabağ münakaşası tarafından herhangi birine destek ve yardım vermesi, münakaşa sürecinin aynı tarafın lehine değişmesine sebebiyet verecektir. Bu nedenle 2. Karabağ Savaşı'nı kaybeden Ermeni yetkililer bir kez daha Rusya'ya yakınlaşmaya çalışmak suretiyle bu ülkenin yardımlarını kazanmaya gayret göstermektedir. Buna karşılık Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri de Bakü için yeni müttefikte bulma arayışına girmiş bulunuyorlar. Bu durumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paşinyan ile gerçekleştirdiği ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, Karabağ bölgesinin mülkiyeti dahil esas konular hakkında görüşmelerin uzun sürede devam edeceğine vurguladı. Ermenistan Başbakanı bu tür görüşmelerin de iki ülke ilişkilerinin gelişme hızının yüksek olduğunu ve Ermenistan ile Rusya arasında stratejik ortaklığın önemi hakkında ortak bir anlayış olduğunu gösterdiğini belirtti. Paşinyan Karabağ münakaşasının hala çözümsüz kaldığını işaretle Rusya'nın bu münakaşanın çözümü ve bölge güvenliğinin sağlaması için kilit rol ifade edeceğini de kaydetti. Ermenistan Başbakanı'nın sözlerinden Ermeni tarafın 2. Karabağ Savaşı'ndaki yenilgiden sonra ümidini kaybetmediğini ve askeri çatışmaların ardından siyasi zafer için çaba gösterdiğini yansıtmaktadır.
Görünen o ki Erivan yetkilileri askeri yenilginin ardından Rusya dahil bölgede etkin ülkelerle istişare yapmak suretiyle Karabağ Ermenileri ve Ermenistan halkı için hoş bir sonucu siyasi diyaloglarda sağlamaya çalışmaktalar. Erivan yetkilileri daha önce de Karabağ münakaşasının çözümsüz kaldığını söylemiştir. Uzmanlar ise yaşanan gelişmeler ardından Karabağ'da 3. savaşında çıkabileceğinden söz ediyorlar. Örneğin Amerika'da yaşayan Azeri uzmanlardan Arif Yunes, yaptığı bir değerlendirmede birçok uzmanın görüşüne göre Karabağ'da 3. savaşın 2023 veya 2025 yıllarında yaşanabileceğini, çünkü 5 yılın ardından Rusya barış güçlerinin Karabağ'daki misyonunun son bulacağını belirtti. Azeri uzman ayrıca Rusların açık şekilde uzun süreliğine kalmak için bölgeye geldiklerini söylediklerini işaretle bu nedenle onlar için bahane gerektiğini, bunlardan birinin de savaş yaşanması olduğunu kaydetti. Azeri uzman Arif Yunus bununla birlikte bölgede yeniden Karabağ Savaşı'nın bir sabotaj ile patlak verebileceğini de ekleyerek Paşinyan'ın Rusya'nın bölgede imkanların bol ve geniş olduğunu anladığını ve Karabağ ve Azerbaycan Cumhuriyeti hakkında Rusya'nın Ermenistan'a daha fazla yakınlaşacak şekilde girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Birçok Azeri uzmanın da katıldığı bu analiz, Bakü ile Erivan arasında Karabağ mülkiyeti üzerindeki çatışmaların geçici bir şekilde durduğunu gösteriyor. Savaşın yeniden patlak vermemesi için hiçbir garanti yok. Öte yandan Rusya'nın Karabağ Ermenilerine Rus pasaportu vermeye başlaması gibi gelişmeler, ilerleyen tarihte Bakü'nün Erivan'ın yanı sıra Moskova ile de bir takım sorun yaşamasına yol açabilecek. Bu önemli gelişmelere rağmen İlham Aliyev yönetimi Azerbaycan'ın Rusya ile olası çatışmasında bu ülkeye yardım etmedikleri gibi Rusya'nın çıkar doğrultusunda Azerbaycan Cumhuriyeti'ni gözden çıkaracağından gafil olarak Türkiye ve Siyonist rejim İsrail'in tavsiyeleri üzerine Güney komşusu İran ile gerginlik çıkarmak peşindedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Şii Müslümanların 11. imamı olan Hazreti İmam Hasan bin Ali Askeri Aleyhisselam, merhum Küleyni'nin nakline göre Hicri 232 yılının Ramazan veya Rabiussani ayında dünyaya gelmiş ve 28 yıl yaşamıştır. Biz de o Hazret'in şehadet yıl dönümünü idrak ettiğimiz için uzman konuğumuzla bir bağlantı kurduk röportajımızda. Din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil bizim telefon hattımızda. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
Sağ olun.
Teşekkür ederiz katıldığınız için. Efendim şimdi kimi uzmanların ve araştırmacıların araştırmalarına göre o Hazret çok inişli ve çıkışlı bir yaşam sürdürmüştür. Özellikle Mu'temid İmam Hasan Askeri'nin şehadetinden sonra görünür de o Hazret'in mirasını annesi ve efendim kardeşi Cafer arasında bölüştürerek Şiileri sonraki imamın varlığından ümitsizliğe düşürmek için İmam Hasan Askeri'nin hiç evladı olmadığı yolunda söylenti yaymıştı. Şimdi buradan yola çıkarak o Hazret'in yaşamıyla ilgili sizin görüşünüzü alacaktık. Ne söyleyeceksiniz dinleyicilerimiz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vel naru lil mulhidine lil munafikin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihit tahirin. Vel la'nu ala a'daihim ecmain. Efendim, bütün dinleyicileri selamlayarak mevzuya başlamak istiyorum. Bu imamları birbirinden kopararak ayrı ayrı düşünmemiz, ayrı ayrı mütalaa edip üzerinde fikir yürütmemiz bizi büyük bir yanlışa sevk eder. İmamların bütününün İmam-ı Ali Aleyhisselam'dan başlamak üzere bütününün din istikametindeki görüşleri, hareketleri şöyle yanlış yorumlamalara meydan vermeden politikaları eğer görünürde farklılık arz etmiş olsa da görünürde temelde aynıdır. Nitekim geçmiş konuşmalarımızda da arz etmiştim. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ile Hazreti Hasan Aleyhisselam arasında farklı görüş, farklı düşünce olduğunu anlatmak isteyenler gibi. Burada da imamların bütününün hayat felsefesini, imamette düşündüklerini bir bütün halinde görmek mecburiyetindeyiz. İmam-ı Hasan Askeri Aleyhisselam da ki yaşamış olduğu o çeyrek asır kadar azıcık müddette bütün baskıların, sosyal baskıların, siyasi baskıların, iktisadi baskıların altında inancını İslam'ın özüne göre, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine göre hayata geçirmeye gayret etmiştir. Özel dostları ile, onunla aynı fikri paylaşanlarla beraber İslam'ı yaşamaya, yaşatmaya ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bırakmış olduğu mirası hiç zarara uğratmadan, hiç deforme etmeden, tökezletmeden kendisinden sonra gelen gerçek yetkiliye devretme noktasında azami dikkat sarf etmiştir. Birileri zaten bütün kaynaklara, diğer kaynaklara baktığımız zaman İmam-ı Hasan Askeri Aleyhisselam'ın vefat ettiği zaman ki vefat ettiği derken kendiliğinden vefat etmemiştir. Kendi eceliyle Allah'ın rahmetine kavuşmamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de dahil olmak üzere bütün imamlar Fatime-i Zehra sallallahu aleyha ve çocukları hepsi bu gerçekleri, bu güzellikleri, bu mükemmellikleri göremeyen, anlayamayan, özümseyemeyen ya da çıkarına ters sayan insanlar tarafından ya zehirlenerek öldürülmüşlerdir ya Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinde olduğu gibi, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadetinde olduğu gibi kılıçla öldürülmüşlerdir. Ondan dolayı burada biz bir gerçeği, bir hakikati çok iyi bir şekilde anlamamız gerekir ki imametin zaten yürüyüş yürüyüşünde hareketinde iniş çıkış vardır. Görünürde iniş çıkış vardır. Ama esas aynıdır. Yani bunların bütününü mütale ettiğimiz zaman Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra bütün imamet göreviyle mesul kılınan insanlar artık tabir yerindeyse pasifize olmuşlar. Bir köşeye çekilmişler. Yavaş yavaş Allah-u Teala'ya münferit olarak ibadetlerini gerçekleştirmişler ve özel dostlarına o bilgilerini takma noktasındaki ilimlerini aktarmışlar. Allah emirlerini yaşamayı ve yaşatmayı öğretmişler. İmam-ı Hasan-ı Askeri Aleyhisselam'da da aynı gerçeği görüyoruz. Batkının yoğunlaştığı, batkının şiddetlendiği. Hatta bakın başta dediğim ekonomik baskı, sosyal baskı, siyasi baskının yanı sıra bunların hepsi mevcuttu. Özel takipçileri de İmam-ı Hasan Aleyhisselam'ın, İmam-ı Hasan Askeri Aleyhisselam'ın kimlerle irtibatlı olduğunu, kimlerle dost olduğunu, kimlerle alışveriş ettiğini, kimlerle oturup durduğunu tespit noktasında da azami baskı uygulamışlardır. Ve o baskının neticesinde demişlerdir ki İmam-ı Hasan Askeri'nin çocuğu olmadı. Niye? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den tutun imamların bütünü Hazreti İmam-ı Zaman Accelallahu Teala Ferezahü Şerifi yani Hazreti Mehdi aleyhisselamın peygamber neslinden geleceğini, İmam-ı Hasan-ı Askeri aleyhisselamın çocuğu olacağını beyan etmişlerdir, bildirmişlerdir, anlatmışlardır. Zira Peygamberimiz hayatında kendisinden sonra İslam ümmetine liderlik edecek ilmi çerçevede, kültürel anlamda, itikadi manada, siyasi manada kimlerin lider olacağını birer birer belirtmiştir Hazreti Mehdi'ye kadar. Ve Hazreti Mehdi'nin de İmam-ı Hasan Askeri Aleyhisselam'dan olacağı gerçeği mevcuttur. Ama bilirsiniz bizde bir söz vardır. Su uyur, düşman uyumaz. Düşman uyumadığı için demin söylediğiniz işte Abbasi halifesinin o baskılarından doymadığını görüyoruz. Onun ile beraber, doymamasıyla beraber gelecekte insanların itikatlarını da etkileyecek bir cinayete teşebbüs ediyor ve gerçek imamın, gerçek imametin nerede olduğunu önüne engel koyuyor. Burada işte Peygamberimizin bir sözüne vurgu yaparak konuya açıklık getirmek istiyorum. Peygamberimiz Hazretleri buyurmuş ki mümin çok akıllı olan insandır. Budur ki aynı delikten mümini iki defa akrep sokmaz. Onun için o gün sapanlar oldu. Aynı hadiseyi İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın döneminde de görüyoruz. İsmailiye böyle süremiştir. İsmailiye'nin meydana gelişi bu vaziyettedir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın o imametinin karşısında başka birini çıkardılar. Buradaki de aynı İmam-ı Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra imam olarak gösterilecek olan şahsiyetin gölgede kalması için, yok olması için, yokmuş gibi gösterilmesi için azami gayret ettiler. Neden? Çıkarlarını sürdürebilmek için. İsterse din, iman, takva, Allah rızası elden gitsin. Bunların hepsini göz önüne alarak insanları başka taraflara kanalize etmek için uğraşlar verdiler. İmam-ı Hasan Askeri Aleyhisselam'ın üzerinde de yapılan, oynanan oyunlar ayrıdır. Onun için elbette düşman düşmanlığını yapacaktır. Evet. Ama dostum, Peygamberimiz Hazretlerinin o sözünden hareketle dostun, yani müminin, gerçek imameti anlayanların, özümseyenlerin akıllı olması, şuurlu olması, dinamik davranması, gözü açık davranarak hakkı hakikati görmeye çalışması gerekir ki gerçek hedefinde yürüsün. Biz de burada bu 11. imamımızın şehadeti münasebetiyle İslam ümmetine birlik, beraberlik Allah-u Teala'nın vermesini istiyoruz.
Evet.
Ve bizlere hakkı görebilmeyi, hakkı özümseyebilmeyi, hakkı anlayabilmeyi, özellikle Hazreti İmam-ı Zaman Ezzelallahu Teala Terezzehü'l-Şerif'in gelişinde onu tanıyabilmeyi, onunla beraber olabilmeyi nasip etsin.
Değerli dinleyicilerimiz, din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini Hazreti İmam Hasan-ı Askeri Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlemiş oldunuz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Pakistan Başbakanı Ticaret İşleri Danışmanı Rezak Davut'un Pakistan ürünlerini taşıyan ilk konvoyun İran üzerinden Türkiye'ye ulaştığını açıklaması, Gümrük Kurumu Başkan Yardımcısı Mehta Cemal Ervanagin'in yurt dışından ithal edilen koronavirüs aşısı 92.8 milyon doza ulaştığını açıklaması gibi haberler yer verirken, Risalet gazetesinde İran ordusu silahlı kuvvetler başkomutanının İran silahlı kuvvetlerinin güçlü konumuna dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İran ordusu başkomutanı General Seyyid Abdurrahim Musevi, silahlı kuvvetlerin el ele ve İran milletiyle omuz omuza düşmanlara karşı güçlü ve bir bütün olarak durduğunu belirtti. Velayet semaları savunucuları 1400 ortak askeri tatbikatının kulisinde yaptığı açıklamada klasik ordu ile İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu arasında işbirliği ve ortak çalışma ta kutsal savunma yıllarında başladığını belirten General Musevi, silahlı kuvvetler el ele ve İran milletiyle omuz omuza düşmanlara karşı güçlü ve bir bütün olarak durduğunu ve bu topraklara ve milletin ülkelerine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edeceklerini vurguladı. General Musevi, hava savunma birlikleri ülkeye her türlü tehdide karşı savunmak üzere tam teyakkuzda olduklarını ifade etti. Hava kuvvetlerinin velayet semaları savunucuları 1400 ortak askeri tatbikatta etkili rol ifa ettiğini belirten General Musevi, tatbikat sırasında hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ve İHA'ların güçlü desteği, bu kuvvetin cesur personeli hava savunma kuvvetlerindeki silah arkadaşlarının yanında İslami İran semalarını savunmaya hazır olduklarını ortaya koyduğunu kaydetti.
İtilat gazetesinde İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Savunma Birliklerinin Ortak Hava Savunma Tatbikatının Ya Resulullah parolası ile merkezi çölde düzenlenmesi, Avrupa ekonomisinin zor günler geçirmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran'ın nükleer faaliyetleri ile ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'ın nükleer tesislerindeki sabotaj ve İranlı nükleer bilimcilere suikast olaylarına ilişkin geç de olsa gösterdiği pasif tepkide nükleer tesislere her türlü saldırının kınanması gerektiğini belirtti. Bir dergiye konuşan Grossi, ajans konferansı geçmişte bu bağlamda birkaç kararname onaylayarak tutumunu gayet net ve şeffaf bir şekilde ortaya koyduğunu, bu kararnamelere göre nükleer tesislere her türlü saldırının kınanması gerektiğini belirtti. İran'ın Natanz nükleer tesislerinde yapılan sabotajın ardından Tahran yönetiminin Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Kazım Garibabadi yaptığı açıklamada Ajans Başkanı Grossi'den bu sabotaja karşı şeffaf bir tutum sergilemesini ve bu terör saldırısını kınamasını istediğini açıklamıştı.
Hemşeri gazetesinde Amerikan eski başkanı Pompeo'nun İran hakkında iddialarını tekrarlamasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika Dışişleri eski bakanı Mike Pompeo bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik mesnetsiz iddialarını tekrarlayarak Donald Trump yönetiminin Bercam nükleer anlaşmasından çekilme kararını destekledi. Korsan İsrail medyasına verdiği mülakatta Pompeo, Amerika'nın önceki başkanı Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı izlediği ve başarısızlıkla sonuçlanan politikalarını destekleyerek Amerika'nın İran'a uyguladığı azami baskı politikasına devam etmesini istedi. Mike Pompeo açıklamasında İran'ı nükleer silah elde etmeye çalışmakla suçlayarak İran ile müzakere edilmemesi ve bunun yerine baskı uygulanmasına vurgu yaptı. Pompeo bundan önce de İran'ı suçlayarak Washington'un Bercam nükleer anlaşmasına geri dönme kararını ahmaklık şeklinde nitelemişti. Pompeo'nun İran'ı nükleer silah elde etmeye çalışmakla suçlaması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın şimdiye kadar tüm raporlarında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu ve Bercam nükleer anlaşmasına da bağlı kaldığını belirtmesine rağmen gündeme geliyor. Mike Pompeo, Amerika'nın Donald Trump döneminde Berjom nükleer anlaşmasından çekilmesinden sonra İran'a karşı azami baskı politikasının planlayıcılarından biriydi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Tüde'ye Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Fars Tüde'ye Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Tüde'ye kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 25. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Mısır'ın Şeyhül Kura Şeyhi Üstad Ebul Ayn'in Şayşa son röportajında şöyle demişti. Her zaman Allah'tan hayatta olduğum sürece beni Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmekten mahrum bırakmamasını istemişimdir. Mısırlı büyük kari Şayşa'nın hayatı da bu gerçeği yansıtmaktadır. Şayşa ömrünü Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmekle geçirdi. Üstad Ebul Ayn'in Şayşa mübarek ömrü boyunca güzel tilavetlerinin yanı sıra Kur'an'ı ve dini birçok faaliyette bulundu ve tüm faaliyet alanlarında aktif ve çalışkan bir insandı.
Üstad Ebul Ayn'in Şayşa, Mısır Kariler Birliği Başkanı, İslami İşler Yüksek Meclisi Üyesi, Mısır Vakıflar Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim Yüksek Komitesi Üyesi, Uluslararası Kur'an-ı Kerim Merkezi Başkanı, Uluslararası Kur'an-ı Kerim Hafızlığı Merkezi Başkanı, Mısır Radyo Televizyonu Kur'an-ı Kerim Jüri Üyesi gibi önemli mevkilerde hizmet etti. Üstad Ebul Ayn'in Şayşa 1970'li yıllarda o dönemin büyük karileri olan Şeyh Mahmud Ali Benna ve Şeyh Abdülbasit Muhammed Abdülsamed gibi bazı büyük karilerin yardımı ile Mısır Kariler Birliği'ni kurdu ve 1988 yılında Şeyh Abdülbasit'in yerine bu birliğin başkanı oldu. Şayşa 1960'lı yılların başında gırtlak hastalığına yakalandı ancak 1969 yılında yeniden Kur'an-ı Kerim tilavetine başladı ve Ömer Mükerrem Camii'nin karisi olarak atandı. Şayşa 1992 yılından sonra da Kahire'de Seyyide Zeynep Camii'nin karisi oldu.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علق
Şeyh Ayşe Mısır'da Kur'an'ı geniş faaliyetlerinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de ziyaret yaptı. Şeyh Ayşe Fransa, İngiltere, Türkiye, eski Yugoslavya, Somali, Ürdün, Suriye, Kuveyt, İran ve tüm Arap ülkelerine gitti ve oralarda da melekuti sesini ve Kur'an-ı Kerim tilavetini binlerce kişiye duyurdu ve gönülleri Kur'an-ı Kerim nuruyla aydınlattı.
Üstad Şahişah çeşitli ülkelere seyahat deneyimleri ve arzusu hakkında şöyle dedi. Bu seyahatlerde dünyanın tüm Müslümanlar arasında İslami gelenek ve görenekler ve sünnetlerin aynı ve birbirine benzediği sonucuna vardım. Benim en büyük arzum ise İslam ülkelerinin dayanışmasıdır. Ve bu dünyadan ayrılmadan önce bir bütün ve vahdet içinde olan bir ümmeti görmeyi arzu ediyorum. Kur'an'ı seçkin insanların Kur'an-ı Kerim sofrasında bir araya gelmeleri, İslam ümmetinin birlik olmaları doğrultusunda pratik adımlardan biridir.
Üstad Şayşa, Mısırlı diğer büyük kariler gibi vahiy ayetlerine anlam ve manalarını gözeterek tilavet ediyor ve Kur'an-ı Kerim'i musiksiz de güzel olduğuna, zira içinde bir nevi ilahi musiki yer aldığına inanıyordu. Mısır karilerinin şeyhi Üstad Şayşa genç karilere Kur'an-ı Kerim tilavet ederken okudukları ayetin anlamını seslerine yansıtmalarını tavsiye ediyordu. Yani sesleriyle sözcüklerin anlamı değiştiğini, cazip sesleri ve ifadeleri dinleyicilere intikal ettirmelerini söylüyordu. Üstad Şayşa ayrıca tilavet sırasında huşu meselesine fevkalade önem veriyor ve karilere şu tavsiyede bulunuyordu. Kur'an-ı Kerim kıraatinde Allah'ın karşısında huşu görülmeli. Kari huşu meselesine bağlı olmalıdır.
İran'da Kur'an-ı Kerim camiasının büyük onur duyduğu konulardan biri, büyük hayırlara ve bereketlere vesile olan Şeyh Şayşa'nın İran ziyaretleridir. Şeyh Şayşa, uluslararası Kur'an-ı Kerim hakemi olarak birkaç kez İran'a geldi ve genç kariler bu büyük üstattan bol bol feyiz aldı. Şeyh Şayşa anılarında İran'a yaptığı ziyaretlerini ömrünün en iyi ziyaretleri olduğunu belirtiyor. Şeyh Şayşa ayrıca Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt sevgisi İran ve Mısır milletlerinin iki ortak ekseni olduğunu kaydediyor. Üstad Şayşa İran'ın kutsal meşhed kentinde İmam Rıza Aleyhisselam külliyesini ziyaret etmeyi ve bu nurani mekanda Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet etmeyi hayatının en güzel anılarından biri olduğunu vurguluyor. Üstad Şayşa'nın İran'da tilavetleri büyük kalabalıklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandığı için de İran halkının Kur'an-ı Kerim'e bu kadar önem vermesini onur kaynağı niteliyordu.
Şeyh Şayşa bir röportajda İran İslam Cumhuriyeti'ne olan ilgisini şöyle açıklıyor. Ben şimdi yaşlandığım için çok az seyahat ediyorum ve seyrek sayıda ülkede Kur'an-ı Kerim yarışmalarına hakim olarak katılıyorum. Ancak İran benim çok sevdiğim ülkedir ve bu diyarın karilerinin güzel ve cazip tilavetleri beni hayran bırakmıştır. Bu güzel tilavetler ve İran diyarına olan sevgim beni bu ülkeye çeken etkenlerdir.
İran'ın Kur'an-ı Kerim uzmanlarından Üstad Gagale 2007 yılında Mısır'a bir araştırma seyahati yaptı ve orada Üstad Ebul Aynen Şaişa ile detaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak Üstad Gagale'yi Üstad Şaişa'ya hayran bırakan şey, Üstad'ın Kur'ani ahlakı oldu. Nitekim bu ahlakı onu Mısır'ın en sevilen şahsiyetlerinden biri yapmıştı. Üstad Gagale şöyle anlatıyor. Üstad Şaişan Mısır halkı arasında ünü ve sevgisi ziyaretimin en ilginç noktalarından biriydi. İnsanlar caddede üstadı ziyaret etmek ve elini öpmek için sıraya giriyorlardı. Hatta bir keresinde bir restorana gittiğimizde restoran sahibi Şeyh Şaişan mekanına gelmiş olmasına o kadar sevinmişti ki restorana başka müşteri almadı ve üstadı en güzel biçimde ağırlamak için restoranı kapattı ve bizi çok güzel bir şekilde ağırladı.
Şeyh Şaişa sadece Mısır'da değil, ünü birçok ülkeye yayılan ve seyahatleri sırasında insanların yoğun ilgisiyle karşılaşan büyük bir kariydi. Nitekim bazen üstadın Kur'an-ı Kerim tilavet ettiği mahfillere binlerce kişi akın ediyor ve üstadın tilavetinden feyiz almak istiyordu. Bir keresinde İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneyi, Üstad Şaişa'nın da hazır bulunduğu bir merasimde ömrünü Kur'an-ı Kerim ile geçiren Şeyh Şaişa'yı Kur'an piri şeklinde hitap ederek bu büyük üstadı takdir etti.
Yine Üstad Şaişa'nın hayatının sonlarına doğru Tahran'da İran'ın önde gelen karileri ve Kur'ani şahsiyetlerinin de katıldığı özel bir etkinlik düzenlenerek Şeyh Şaişa'ya takdir edildi. Bu etkinlikte Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı Üstad Şaişa'yı Fahri Hemşehrilik unvanını sundu. Bu merasimin en ilginç anı, merasimin sunucusu Üstad Şaişa'dan orada bulunan Kur'an-ı Kerim aşıklarının isteğine karşılık vermesini ve Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet tilavet etmesini istediği an oldu. Üstad Şaişa ilkin doktorlar kendisini Kur'an-ı Kerim tilavetinden men ettiğini söyledi. Ancak sunucunun büyük ısrarı ve mecliste bulunanların yoğun şevkiyle karşılaşan üstad, 80 yaşının üzerinde olmasına rağmen gayet güzel bir sesle Alak suresinin Nurani ayetlerini tilavet etti. Gerçekten herkes Üstad Şaişan'ın onca yaşına karşın adeta gençlik çağındaki yorumu gibi bu ayetleri bu denli güçlü bir şekilde tilavet etmesine hayran kalmıştı.
Sonunda bu büyük Kur'an piri 23 Haziran 2011'de 89 yaşındayken Hakk'a yürüdü. Ancak Şeyh Şaişan'ın unutulmaz, coşkulu ve yüreklere hitap eden tilavetlere dünya Müslümanlarına miras kaldı. Kuşkusuz bu tilavetler çeşitli mahfilleri daha uzun yıllar aydınlatmaya devam edecektir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir adresine görüş ve isteklerinizi gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Kültürel Mirasının Korunmasının Şifreleri.
Değerli dinleyiciler, Dünya Kültürel Mirasının Korunmasının Şifreleri isimli özel sohbetimizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde kültürel miraslar, korunma ve desteklenmesi üzerinde duracağız.
Sürdürülebilir kültürel varlıklara ve bunların korunmasına özen gösterilmesi, daha iyi bir gelecek için uygun bir platform sağlamak için vazgeçilmez bir ön koşuldur. Geçmişin eserlerinin bilimsel ve kültürel olarak yorumlanması ve kültürün tekrar ele alınması, ilerlemenin temel direklerinden biri olan özgüven yaratmanın yanı sıra başka meyveleri de vardır ve sonuçta daha yumuşak bir ilerleme ve gelişme yolunu döşemektedir.
Kültürel, doğal ve çevresel mirasın korunmasına ilişkin araştırmalar, insanlığın devamı için o kadar önemlidir ki, UNESCO tüm dünya ülkelerini onları korumak ve desteklemek için yeni yöntemler kullanmaya davet etmiştir. Bu yöntemler doğal ve kültürel mirası koruyabilir ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli hedeflerinden biri olan kültürel değerleri de güçlendirebilir. Bu durumda eğitimin rolü her düzeyde vurgulanmaktadır. Çünkü eğitim kültürel büyüme ve gelişmeye yol açacak ve olumlu etkileri olacaktır.
Günümüz dünyasında kültürel miras herhangi bir ülkenin itibarı ve imajının korunması, yaşatılması ayrıca güvenilirliğinin ham maddesi olarak kabul edilmektedir. Bu bileşen herhangi bir ülkenin ekonomik, bilimsel ve sosyal kalkınmasının temelini oluşturabilir ve bir ülkenin insanlar arasında bir bağ ve dayanışma duygusunun ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.
Bugün ulusal kimlik duygusu olarak da adlandırılan bu kavram, kaos dolu günümüz dünyasında geçmiş 10 yıllardan çok daha önemli ve farklı roller bulmuştur ve ülkelerin yumuşak güç bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Bu sayede her millet ve devlet kendi tarihi ve kültürel geçmişine bakarak milli kimliğini tespit edip restore edebilir, böylece devamlılığını ve bekasını sağlayabilir.
Kültürel mirasın tanınması herhangi bir ülkenin insanlar arasında özgüven duygusunu güçlendirebilir ve mirasçılar arasında özgüven pompası yapabilir. Sonuç olarak bu durum gelecek nesiller için yaratıcılık ve yenilik duygusunu teşvik eder. Bu nedenlerle her ülkenin hukuki sisteminde olduğu kadar uluslararası hukuk alanında da ulusal ve küresel bir sorun olarak bu eserlerin korunması zarureti önemli bir konu olarak gündeme gelmiştir.
Kültürel miras, kültürel değeri olan geçmişten gelen tüm kalıntıları ifade eder. Bu eserler eski binalar gibi somut eserler veya yerel ve yöresel gelenekler gibi maddi olmayan eserleri de içerebilir. Kültürel miras eşsizdir ve yeri doldurulamaz konumdadır. Geçmişin mirası insanlık tarihinin incelenmesinde etkilidir. Bunların korunması geçmişin yaşam kalitesini yansıtır ve tarihi belgelerin doğrulanmasına yardımcı olur.
Maddi miras fiziki veya somut eserleri kapsamaktadır. Anıtlar, eski binalar, heykeller, kitaplar, belgeler, sanat eserleri ve gelecek için değerli olduğu düşünülen diğer eserler fiziksel veya somut kültürel miras kapsamında yer alır. Bu eşya ve eserler arkeoloji, mimari, bilim veya teknoloji açısından belirli bir kültür için önemli olan nesneler sayılmaktadır.
Maddi miras, taşınır ve taşınmaz miras olmak üzere ikiye ayrılır. Taşınır miras bir yerden başka bir yere kolaylıkla taşınabilir. Taşınmaz miras başka bir yere taşınamaz. Geçmişte ve özellikle ülkelerin ulusal kanunlarında taşınır ve taşınmaz miras arasında büyük bir fark bulunmaktaydı. Ve tarihi değer daha çok anıt, antika ve sanat eserlerine veriliyordu. Ancak son yüzyıllarda bilim adamları taşınır ve taşınmaz miras arasındaki çizgiyi yakınlaştırmaya çalıştı ve kültürel mirasın tüm yönlerini bütünleştirme konusunda daha büyük bir eğilim gösterdi.
Somut olmayan kültürel miras, bir kültürün fiziksel olmayan yönlerini ifade eder ve genellikle bir toplumun belirli bir süre içerisinde geleneklerine veya toplumun bazen resmi veya kamu hukukunda bahsedilmeyen yöntemler ve adetleri kapsar. Başka bir deyişle manevi miras, kültürümüzün sözlü ve göğüsten göğüse miras kalan bir bölümünü içerir. Bunlar sosyal değerleri, gösteri sanatlarını, el sanatlarını ve geleneksel sanatları, gelenekleri, adetleri ve yöntemleri, estetik ve manevi inançları, sanatsal ifadeyi, dili ve insan işlevlerinin diğer yönlerini içerir. Genel olarak manevi miras korumak, maddi kültürel mirası korumaktan daha zordur.
Manevi miras veya somut olmayan miras herhangi bir toplumun kültürünün önemli bir parçasıdır. Farklı kültürlerden geriye kalan tüm eserler o toplumları yöneten düşünce ve manevi kültürü temsil eder. Aslında insan maneviyatı maddi, kültürel ve tarihi eserler şeklinde tezahür etmekte ve manevi mirasın somut bir yönünü oluşturmaktadır. Kültürel miras herhangi bir ulusun kültürel gerçeği ve herhangi bir ulusun kültürünün özü veya temel öğesidir. Manevi mirasa dikkat etmek ve ona odaklanmak dünyadaki kültürel homojenleşmeyi direnebilmesi açısından önemlidir. Folklor, sözlü tarih, yerli dillerin korunması somut olmayan kültürel miras kategorisine giren öğeler arasındadır.
Doğal miras ise biyoçeşitlilik olarak bilinen bitki ve hayvanlar da dahil olmak üzere doğal çevreyi, jeolojik unsurları yani mineraloji, jeomorfoloji, fosil bilim ve benzeri gibi jeolojiyi içeren toplulukların mirasının önemli bir parçasıdır. Biyoçeşitliliğe sahip bu tür bölgeler turist çekerek genellikle bir ülkenin turizm endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. Kültürel miras aynı zamanda kültürel peyzajlara atfedilmektedir. Antik anıtlar gibi kültürel varlıkları içeren ve birlikte bir koleksiyon oluşturan doğal miraslar bu alanda önemli bir rol oynamaktadır.
Dünya Kültürel ve Manevi Mirası adını koyma fikri 1990'lara dayanmaktadır. 1989'da Birleşmiş Milletler'de dünyadaki geleneksel kültürleri korumak ve desteklemek için öneriler yapıldıktan sonra böyle bir fikrin temeli atıldı. Dünya mirasının yanı sıra kültürel ve manevi miraslar da insanları dünyanın farklı noktalarındaki kültür ve geleneklerin çeşitli boyutlarına daha aşina kılmak için UNESCO tarafından tanınmakta ve korunmaktadır. Somut olmayan kültürel miras, somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ilişkin sözleşme tanımına göre bir topluluğun kültürel mirasının bir parçası olarak gördüğü davranış, sembol ve ritüellerdir.
Dünya manevi mirasını tanımaya yönelik ilk pratik girişim 1997'de Fas'ta bir konferansta yapıldı. Bu toplantıda dünya dil mirası kavramı tanımlandı ve kültürel miras şaheserlerinin korunmasına yönelik kararlar alındı. Bu eyleme insanlığın dilsel ve manevi mirasının şaheserleri bildirisi adı verildi. Çok uzun süren incelemelerin ardından 2001 yılında çeşitli ülkeler tarafından dünya kültürel mirasının bir listesi sunuldu. Liste her iki yıldan bir gözden geçirilir ve dünya mirası hayatta kalma veya tehdit açısından değerlendirilir. Bu bağlamda hükümetler insanları bu mirası korumak ve devam etmeye teşvik etmek için üstlenilen faaliyetleri tanımlamalıdır. Çünkü hükümetlerin sırf bir başka mirasın adını bu listeye dahil etmesi o mirasın tam olarak korunması anlamına gelmez.
İçinde bulunduğumuz çağda kültürel ve doğal mirasın korunması hayati bir gerekliliktir. Bunu yapmanın sürdürülebilir kalkınmayı sağlamakta ve bu süreci sürdürmede önemli bir rol oynayan birçok ekonomik, sosyal ve kültürel faydası bulunmaktadır. Şimdiye kadar kültürel ve doğal mirasın korunması bu zenginliğe sahip olan ülkelerden sorumluluğundaydı. Ancak Dünya Mirası Sözleşmesi'nin onaylanmasından sonra siyasi sınırları aşan kültürel ve doğal sorumluluk ortaya çıktı ve küreselleşti.
Artık herkes çevrenin ve doğal mirasın insanoğluna ilahi bir armağan olduğu ve insanlar için bereketli bir hazine, kalıcı ve yaşayan bir müze olduğu ortaya çıktı. Herkes bu konuda hemfikir görünüyor. Artık doğanın değeri ve önemi her zamankinden daha fazla anlaşılmakta ve insanoğlu yaşamı için onu korumak zarureti de daha net anlaşılmaktadır. Kültürel ve doğal mirasın korunması, insan yaşamını dengelemek ve insan uygarlığının evriminde büyüme ve gelişmeyi sağlamak için o kadar önemlidir ki, genel, küresel, devlete dayalı ve halk seferberliği gerektirir.
Doğal çevrenin tahribatının insan hayatını tehlikeye atması gibi, kültürel ve tarihi mirasın tahribatının da manevi hayatı tehlikeye attığını kabul etmek zorunda kalan insanlar artık durumun farkına varmıştır. Bugün bir tarihi esere veya müziğe temelsiz bahanelerle ve cahilce önyargılarla saldırı ve yağma yapılırsa, dünya insanları sessizliğin caiz olmadığını bilir ve dünyanın değerli mirasını yıkımdan korumakla yükümlü olduğunu da bilir. Aslında kültürel mirasın korunması ve yaşatılması, zamanın düşünce ve bilgi birikimini değerli eserler şeklinde koruyarak, gelecek nesillere aktaran geçmişin maddi manevi varlıklarının kalıcılığının sebebidir. Doğal olarak düşünmekten doğan her şey yıllar ve yüzyıllar geçse de farkında olan insanı düşündürmeye çağırır.
Değerli dinleyiciler, Dünya Kültürel Mirası'nın Korunmasının Şifreleri isimli özel sohbetimizin birinci bölümünü dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.